podcast dinle.
Akademik Bakış programındasınız efendim ve Michael Koyucu'yla olan birlikteliğimize yine bir başka Akademik Bakış programında başladık. Bugün benim de takip ettiğim, çok sevdiğim bir müzikolog dostumuzla birlikte olacağız ve bir kitabı konuşacağız. Uğur Küçük Kaplan'la birlikte olacağız. Benim şu anda elimde tuttuğum Müzikte, Sinemada ve Edebiyatta 2000 Sonrası Arabesk Yeniden adlı kitabı konuşacağız. Çok özel bir kitap. Önce onu söyleyeyim ve Uğur Bey'e bir hoş geldiniz diyelim. Hoş geldin sevgili Uğur.
Hoş bulduk, sağ olun, teşekkür ederim.
Nasıl gidiyor hayat? Pandemi, sokağa çıkma yasakları vesaire, müzikle daha çok iç içe oldun mu acaba?
Vallahi tabii pandemi sosyalleşme noktasında aslında hepimizde aynı. Malum hepimizin cephesinde durumlar aynı. Fakat çalışmalar açısından tabii daha ciddi bir yoğunlaşma içerisinde oldu. Mesela ben son kitabım üzerinde zaten çalışıyordum. Fakat pandemi nedeniyle biraz daha evlere tıkıldığımızı düşünürsek benim mesaide bir artış oldu. Dolayısıyla aslında öngördüğüm tarihten biraz daha erken bitirmiş oldum yeni kitabımı. Bu anlamda bana olumlu katkısı oldu diyebilirim. Ailemle daha sık, evet, daha çok vakit geçirmeye başladım. Bu anlamda olumlu faydaları zannediyorum hepimiz için olmuştur. Ama onun dışındaki kısımlar malum.
Maalesef. Aynı. Evet. Yeni kitap dedin, o zaman bu konuşacağımız kitap değil değil mi? Yeni bir çalışma.
Hayır değil. Benim bireysel olarak, bu kolektif bir çalışma değil, bireysel olarak üçüncü kitabım. İnşallah kısmetse birkaç ay içerisinde, yani bu yıl içerisinde yayımlanmış olacak. Konusunu pek söylemiyorum sürpriz olsun diye ama en azından şu kadarını söylemiş olayım. Popüler müziklerle alakalı bir çalışma değil.
Evet, popüler müzikle alakalı bir çalışma değil. Tabii ki Uğur Küçük Kaplan daha çok popüler müzik ve müzik alanında ilgileniyor. Bir müzikolog kendisi. Peki sevgili Uğur, hepimiz işte müziği seven insanlar olarak hepimizin bir kırılma noktası olmuştur. Sende müzik ilk nerede başladı, nerede fark ettin ve müzikolog olmaya karar verdin?
Müzik tabii benim hayatımda çok küçük yaştan itibaren var. Yani ben 4-4,5 yaşında ilk olarak müzikle tanıştım. Piyano çalmaya başladım, eğitimini almaya başladım. Çok uzun yıllar aslında yoğun bir solfej ve piyano eğitiminden geçerek aslında bir icracı olarak uzun bir süre yetiştirildim. Lisans yıllarında müzikolojiyle yolumuz kesişti. Fakat her zaman aslına bakarsanız kitaplarla arası iyi olan, Türkiye'de pek sık karşılaştığımız bir durum değildir bu. Özellikle icra alanındakiler pek kitaplarla sevişmezler. Dolayısıyla bizim aramız her zaman iyiydi. Fakat müzikolojiyle tanışmam, yollarımızın kesişmesi lisans yıllarında oldu. O günden bugüne de hem bu alanda ihtisasımı yaptım hem de çalışmalarımı halen bu alanda sürdürüyorum.
Evet ve bitmedi diyebiliriz, devam etti. Ve şimdi gelelim efendim kitabımıza. Çok güzel, çok özel bir kitap ve Türkiye'de de ilk defa, yani kolektif, yani birden çok yazarın bir arada bulunduğu bir müzik kitabı uzun yıllardır yapılmadı. Belki de ilk defa yapıldı, ben pek hatırlamıyorum. Arabesk Yeniden kitabın ismi. Nasıl doğdu peki sevgili Uğur ve sen kitaba nasıl dahil oldun? Biraz anlatabilir misin bize? Yavaş yavaş kitabı konuşmaya başlayalım.
Şöyle söyleyeyim, aslında... Evet, haklısınız. Bu alanda bu tür kolektif çalışmalara pek sık rastlamıyoruz. Fakat daha öncesinde, yani birkaç yıl öncesinde de yine farklı bir konu üzerine kitaplar, kolektif çalışmalar yayımlandı. Az sayıda da olsa. Fakat bu çalışmanın farkının şu olduğunu söyleyebilirim ki burası önemli bir nokta aslında. Bu çalışma daha önceki bazı örneklerinde olduğu gibi bir takım yazarların yazacakları üzerine konuyla ilgili bir tür böyle konsensüs oluştururcasına bir fikir birliği oluşturup maalesef ki biraz taraf olarak meseleye yaklaşıp ortak bir tavırla, adeta el ile tutuşurcasına ortak bir tavırla kolektif bir işe girdikleri çalışmalara şahit olduk. Ki ben bu tür kolektif çalışmalardan bir müzisyen olarak, bir müzikolog olarak veya bir sosyal bilimci olarak açıkçası çok keyif almıyorum ve bu tür çalışmalara biraz temkinli yaklaşılması gerektiğini düşünüyorum. Fakat bizim çalışmanın farkı şu oldu. Buradaki, ki epey sayıda bir yazardan bahsediyoruz aslına bakarsanız, çokça makale var kitapta. Fakat bu kadar kalabalık bir ekip tarafından ortaya koyulmuş bir kolektif çalışma olmasına rağmen her ne kadar birbirimizle ortak noktalarımız, bakış açılarımızda benzer noktalar varsa da aslında birbirimizle aynı fikirde olmadığımız, farklı açılardan baktığımız, farklı açılardan yaklaştığımız, bununla birlikte doğrudan farklı düşünmesek de meseleye bakarken düşüncelerimizi şekillendiren ağırlık noktalarımızın farklı olduğu, yoğunlaştığımız noktaların farklı olduğu konular ciddi anlamda var. Zaten okuyucu da bunu rahatlıkla kitap üzerinden görebilir. Dolayısıyla bu bir kolektif çalışma olmakla birlikte yazarlarının yek vücut şeklinde aynı noktaya, aynı açılardan baktıkları bir çalışma değil. Dolayısıyla çokça ortak nokta olmakla birlikte birbirlerinden farklı yerlerde durdukları noktalar da var. Dolayısıyla ben zaten kolektif çalışmaların ancak bu sağlanırsa amacına ulaşabileceğini açıkçası düşünüyorum. Dolayısıyla belki tek çalışma değil veya uzun zaman sonra ilk kez yayınlanmış bir çalışma değil ama bu yönüyle çok uzun zaman sonra yayınlanmış ilk çalışma denebilir.
Evet, gerçekten de tabii ki farklı fikirler olunca da yani o zaman bir tez gibi olurdu. Herkes aynı şeyi savunurdu.
Evet,
ama burada cidden farklı farklı düşünceler var. Çok özel bir kitap, onu söylemek istiyorum. 16 tane makale var. Minik bir ara sonrasında kitabın biraz daha içine gireceğiz. Akademik Bakış'ta Michael Koyucu'yla birliktesiniz ve Uğur Küçük Kaplan'la birlikteyiz efendim. Şimdi Arabesk Yeniden adlı kitabının sayfalarını açıyoruz ve içine giriyoruz. İlk önce şeyi soracağım. Arabesk Yeniden demeniz sizin nedeni nedir? Cidden bir arabesk yeniden durumu var mı? Diye iki yönlü bir soru sorayım sana.
Bu soruya şöyle cevap vereyim. Aslında kitabın çıkış noktasından hareketle bu soruya cevap vermek gerekiyor ki yazarların ve kitabı hazırlayan arkadaşlarımızın ortak noktada buluştuğu, ortak paydası aslında her şeyden önce böyle bir kitaba ciddi anlamda ihtiyaç duyulduğu yönünde. Yani hepimizin hakikaten aynı fikirde olduğu ilk nokta diyebilirim bu. Böyle bir çalışmaya, böyle bir kitaba ihtiyaç olduğu yönünde. Dolayısıyla bu kitabın bir ihtiyaçtan doğduğunu öncelikle söyleyebilirim. Çünkü benim arabesk ile ilgili çalışmam da dahil olmak üzere arabesk ile ilgili yapılmış çalışmaların hemen hepsi 2000 yılına kadar aşağı yukarı gelen ve son 20 yılı kapsayan çalışmalar değildi. Ben kendi adıma söyleyecek olursam, kitabın yayınlanış tarihi 2013'tür. Kitap 2013'te yayınlanmış olmasına rağmen ben bilhassa 2000'li yılların ilk 10-12 yılını kitaba dahil etmedim. Çünkü bu benim şahsi görüşüm, bir dönemin incelemesi yapılırken olabildiğince o dönemin sindirilmesi, olabildiğince o dönemden uzaklaşılıp tekrar geriye dönüp olabildiğince nesnel şekilde meseleye bakılması gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla fotoğrafın içerisindeyken fotoğrafı yorumlamanın çok sağlıklı olmayacağını düşünüyorum. O yüzden de 2000'li yılların değerlendirmesinin biraz daha olgunlaşması gerektiğini düşünmüştüm. Dolayısıyla son 20 yılın değerlendirmesini yapan bir çalışma yoktu. Bu anlamda kitap gerçekten bir ihtiyaçtı. Ve hepimizin ortak görüşü de bu yöndeydi. Olabildiğince bir cephesinden tutarak, bir tarafından tutarak meseleyi resmetmeye gayret ettik. Arabesk Yeniden ismine gelecek olursak da yazarların büyük bir bölümü için şunu söyleyebilirim ki son 20 yıl içerisinde özellikle Türkiye'deki siyasi değişim ve dönüşümle paralel olarak arabesk kavramının müzikteki karşılığından ziyade genel olarak arabesk kültürün Türkiye'deki son 20 yıldır vuku bulan siyasi değişim ve dönüşüm ekseninde farklı alanlarda bir takım yansımalarının olduğu kısmen aynı, kısmen değişerek, dönüşerek farklı kavramlarla ilişkilendiği yönünde bir ortak görüş vardı. Dolayısıyla aslında arabesk yeniden meselesi son 20 yılın siyasi değişimini ve dönüşümünü de okumamızı kolaylaştıran bir dönem okuması aslında arabesk üzerinden.
Evet, katılıyorum. Yani sadece müzik anlamında değil, gerçekten evet. Son 20 yılda Türkiye'nin kültürel yapısında ve toplumsal yapısında, belki arabesk tırnak içinde söylüyorum, arabesk olarak tanımlı ya da arabesk müziğinin pek çok bölgesini yaşayan bir değişim oldu. Tabii ki yoruma açık ama hafif de bir yozlaşma da oldu. Ne dersin buna?
Yozlaşma benim çok imtinalı yaklaştığım kavram. Dolayısıyla evet, yani genel olarak arabeskten bağımsız olarak da aslında son 20 yıl içerisinde zannediyorum ki popüler kültür ve popüler müziği aslında baz alarak genel bir yozlaşmanın belki olduğunu söyleyebiliriz. Yani sadece arabesk özelinde değil, aslında son 20 yılın popüler kültürüyle, müzik endüstrisiyle birlikte aslında bu kavramı ele almanın çok daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Çünkü arabesk bağlamında bu konuyu ele aldığımız zaman geçmiş yıllardan gelen bir takım ön yargılar, bir takım ön kabuller maalesef galatı meşru haline gelmiş. Bir takım yargılar da tekrar dirilip karşımıza çıkacaktır. Bizler bunlar çıkmasın diye, bunlarla ilgili bir takım mesafeler kat edelim diye çabalıyoruz, yazıyoruz, çiziyoruz. Dolayısıyla arabesk meselesi bağlamında ele almaktan ziyade daha geniş ölçekli meseleye yaklaşmak gerektiğini düşünüyorum bu yozlaşma bağlamında.
Son 20 yıl vurgusunu çok iyi yaptın sevgili Uğur. Akademik Bakış efendim burası ve Uğur Küçükkaplan'la yeniden arabesk kitap, derleme bir kitap konuşuyoruz. 16 tane makale var sevgili Uğur. Nasıl oluştu? Bir araya mı geldiniz? Konular nasıl seçildi? Ya bu yönelde bir akademik derleme kitap gibi görüyoruz bu kitabı. Böyle biraz böyle hazırlanış aşamasıyla ilgili bize neler anlatabilirsin? Mesela sen nostalji ile ilgili bir arabesk nostalji dedin. Yazarların konu seçiminde serbest mi kaldınız yoksa bir fotoğraf içinde bir şeyler mi yapıldı?
Şöyle, kitabı hazırlayan arkadaşlarımız İsmail Bey ve Sibel Hanım aslında bununla ilgili bir dosya daha önceden hazırlamışlardı, arabesk konusuyla ilgili bir dosya hazırlamışlardı. Aslında o dosya kitabın çıkış noktası oldu. Daha sonra böyle bir kolektif çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu görmüşler ve belirleme aşamasına geçmişler. O süreçte bana ulaştılar. Bir görüştük. Bana çalışmanın içeriğinden bahsettiler. Nasıl bir niyetleri olduğundan bahsettiler. Bununla ilgili bir fikir alışverişi yaptık. Yazarlar belirlendi. Fakat bu belirlenme aşamasında yazarlara konular sipariş verilmedi. Tamamen yazarların kendisine bırakıldı. Her yazar başlığını kendisi belirledi. Ki bu da olması gereken doğru çalışma yöntemi de budur. Aslına bakarsanız. Dolayısıyla böyle bir sürecin sonunda bir araya gelindi. Ve yine bence olması gereken buydu. Yazarlar hepsi bir araya gelip bu meseleyi hep birlikte tartışmadılar. Herkes kendi cephesinde, eteğinde biriktirdiklerini nesnel bir şekilde ortaya koydu. Dediğim gibi bunların içerisinden birbirleriyle uyuşan görüşler de var, paralel görüşler de var, birbirleriyle uzak görüşler de var veya bir takım nüansların olduğu aralarında makaleler de var. Aslında çok doğal bir şekilde, olabildiğince nesnel bir şekilde, kimsenin kimseyi tesiri altında bırakmadığı, etkilemediği ve hiç kimsenin de özellikle yek vücut olarak ortak bir şey ortaya koyalım, sizin de belirttiğiniz gibi sanki bir tez ortaya koyuluyormuşçasına davranmadığı ve bu şekilde de çalışmadığı bir kitap oldu bu.
Bu yönüyle de zaten onu farklı kılan ve beni de heyecanlandıran bu oldu. Ve 16 tane farklı bölüm diyelim, makale diyelim ya da chapter diyelim değişik söylemleriyle yer aldı. Peki sevgili Uğur, birazdan senin tabii ki makalene ve birkaç konuya değineceğiz ama senin genel olarak arabeske bakışın nedir? Yani müzik dünyasında bir ara pop müzik 90'larda aldı, yürüdü, sanki unutuldu gibi arabesk müzik satışlar, tirajlar düştü. Sonra bir 4-5-10 yıldır tekrar pop müzik sanatçıları arabesk albümler yaptı. Tabii başarılı oldu mu olmadı mı ayrı bir tartışma konusu. Medyada çok fazla arabesk yer bulamıyor. Bu fotoğraf içerisinde sana göre bugün ve ilerleyen yıllarda arabesk müziğinin gidişatı ne olur?
Aslına bakarsanız biz arabesk meselesini tartışırken, bu konu üzerine yazıp çizerken çokça ön yargımız, ön kabulümüz ve maalesef konunun içerisine hapsolup meseleye daha geniş bir açıdan bakmamanın getirdiği bir takım handikaplarımız var. Bir kere sadece arabesk müzik değil, yani bunu bir tür, bir üslup, bir tarz olarak ele aldığımızda sadece arabesk müzik değil. Bunun dışındaki müziklere bakın, Türkiye'de veya dünyada. hiçbir müzik türü, üslubu, tarzı yekpare bir şekilde hep her dönem aynı ilerlemez. Ne müzikal yapısı bakımından, ne toplumsal anlam dünyası bakımından, ne varsa siyasetle olan ilişkisi bakımından ve ne de popüler kültürdeki genel yeri itibariyle hiçbir zaman aynı ilerlemez. Dolayısıyla arabesk de 1960'lı yılların sonunda ortaya çıkan, 70'li yıllarda en parlak dönemini yaşayan, 80'li yıllarda giderek siyasi bir aslında kimliğin içerisine bürünen, hatta maalesef hapsi olan, 90'lı yıllarda üretimi giderek azalan bir müzik. Yani en özet şekliyle şu anda evet, söylemeye çalışıyorum. Fakat 2000'li yıllara gelindiğinde genel olarak sadece arabesk müzik bağlamında değil aslında. Genel olarak popüler kültür veya müzik endüstrisinin tümü açısından ciddi bir kopuştan bahsediyoruz. Yani 70'li yıllarla 80'li yıllar arasında bunları iki farklı dönem olarak ele almamıza rağmen bir kopuştan bahsedemeyiz. Fakat 2000'ler gerçek bir kopuş. Ve bu sadece müzikle, sanatla veya işte kültür endüstrisiyle tek başına açıklanabilecek bir şey değil. Yani biz siyasi anlamda da işte küreselleşme süreçleriyle birlikte de genel bir kopuştan bahsediyoruz. Dolayısıyla arabeskin de Türkiye'deki popüler müzik içerisinde yani ana akım diyebileceğimiz arabesk müziğinde bundan etkilenmemesi zaten mümkün değil. Dolayısıyla 2000'li yıllarda tüm müzik, yani pop müzik içinde aynı şey geçerli elbette. Bundan etkilendi fakat arabesk müzik bunlar içerisinde şöyle özel bir yere sahip. Türkiye'deki genel olarak popüler müzik olgusunu şekillendiren ana üslup olduğu için ve toplumsal anlam dünyası pek çok farklı açıdan karşılık bulduğu için 2000'li yıllara gelindiğinde çok geniş bir nüfuz alanı olduğundan farklı kavramlarla ilişkilendi. Bu bazen tesadüfi biçimde oldu, bazen planlı biçimde oldu fakat farklı kavramlarla bir ilişki içerisine girdi. Tabii ki bu ilişki onun geçmişteki yapısında bir takım değişimler yarattı. Aynı şekliyle var olmadı 2000'li yıllarda. Bunlardan zaten kitap uzun uzun bahsediyor. Yani bunun sinemadaki, edebiyattaki evet, karşılığından veya müzikteki karşılığından işte benim bahsettiğim makalemde nostalji bağlamında bu konu irdeleniyor. Fakat arabesk mesela bir pop müzikle kıyaslandığında 2000'li yıllarda meseleye sosyolojik açıdan bakacak olursak bana kalırsa 2000'li yılların öne çıkan bir takım kavramlarıyla, olgularıyla daha fazla ilişki kurdu. Belki ona arabesk yeniden dememizin nedeni de bu. Hala görünür, arabesk müziğin kendisi bir müzik olarak ne kadar vardır, ne kadar devam ediyordur, bu ayrı bir tartışma konusu ama anlam dünyası, ilişkilendiği kavramlar noktasında bu müziğin farklı bir takım kapılardan geçerek değişime uğradığını söyleyebiliriz rahatlıkla.
Evet doğru ve bu anlamda aslında arabesk hayatımızın içinde, müziğimizin içinde var. Sevgili Uğur, sen arabeskle nostaljiyi bir araya getirdin ya da bağlantı kurdun. Önce biraz senin makaleni soralım. Sen ne anlatmaya çalıştın? Nostaljiyle arabeski hangi bağlamda bütünleştirdin diye sorsam sana.
Aslına bakarsanız burada her ne kadar arabeskle nostaljinin ilişkisinden bahsediyor olsak da makalede, burada iki kavram arasında baskın olanın nostalji olduğunu hemen söylememiz gerekiyor. Çünkü makalede de vurgu yaptığım üzere aslında 2000'li yılların kültür endüstrisi içerisinde çok başat bir kavram olan nostalji kavramı ki işte dijital çağ dediğimiz bu 2000'li yılların özellikle görüntü üzerinden var olan gerçeklik algısıyla ilişkili olarak ortaya çıkmış bir şey nostalji. Var olabilmek için bir anlamda tırnak içinde kendine bedenler arayan bir kavram. Dolayısıyla arabesk geçmişiyle, tarihsel kökleriyle, nüfus alanıyla nostalji için vücut bulabileceği, geniş bir hareket alanı kazanabileceği çok önemli bir kavram. Ama aslına bakarsanız sadece arabesk değil, popüler müziğin kendisi, hatta müziğin kendisi nostalji için çok ciddi bir yardımcı unsur. Bunlar arasında benim arabeski ele almamın nedeni, dediğim gibi arabeskin bu anlamda nostalji için en kullanışlı en fazla ilişki kurduğu tür olması, tarz olması, üslup olması. Ama aslına bakarsanız genel olarak müziğin kendisini kendine yardımcı bir unsur olarak seçen bir nostaljiden bahsedebiliriz. Nostaljiyi var eden nedenleri de belki konuşabiliriz. Yani nostaljinin niçin ortaya çıktığı, nasıl ortaya çıktığı,
nelerden beslendiği mesela. Neden ihtiyaç duymuş olabilir? Nostaljiye neden ihtiyaç duydu müzik dünyasında?
Yani bizim 2000'li yıllarla ilgili herhalde ki en önemli şeyimiz şu. İç ve dış etkiler olarak meseleyi ele alacak olursak, iç etkiler açısından baktığımızda Türkiye'de özellikle son 20 yılda popüler kültürü ve dolayısıyla popüler müziği besleyen dinamikleri çok ciddi anlamda zayıfladığını, köreldiğini, popüler kültürü ya da popüler müziği besleyemeyecek derecede zayıfladığını görüyoruz. Yani bu çok önemli bir nokta. Bununla paralel olarak elbette ki teknolojik gelişim, yıllardır hepimizin sözünü ettiği albüm satışlarının düşmesi, bu daha önceki yıllarda efendim işte şarkıların indirilmesi, albümlerin satın alınmaması vesaire gibi bir takım ekonomik sonuçları olan değişimler de olmakla birlikte popüler kültürü besleyebilecek, popüler müziği besleyebilecek dinamikler çok ciddi zarar gördü. Tabii bunda iç etkiler, içeride yaşananlar dışında dış etkileri de tabii, yani bu küreselleşme sürecinin, o küreselleşme sürecinin getirdiği kopuşların, parçalanmışlığın, belirsizliklerin çok önemli rolü var elbette. Dolayısıyla popüler kültür kendini besleyecek olan dinamikler yenilenemediği için, çoğalamadığı için ve beslenemediğinden dolayı bu sefer şunu yapmaya başladı. Geçmişe dönerek, geçmişteki bir takım kavramları, geçmişte var olmuş bir takım üretimleri bugüne taşımak da demeyelim onunla da aslında bugünkü istediği çerçevenin içerisine onları istediği biçimde yerleştirerek bunları bir yenilik olarak sundu. Bunu çok masum biçimlerde elbette yaptı. Dolayısıyla arabesk müzik de bunlardan bir tanesiydi. Aynı şeyi pop müzik içinde elbette yaptı. Sadece müzik olarak değil, bu kültürü oluşturan öğeler, nesneler, objeler birçok şey için yaptı. Tabii teknoloji de bunu besledi. Yani bugün işte dünyasında o bahsettiğimiz görsellik üzerine kurulu olan o gerçeklik algısını besleyen işte Instagram vesaire bir takım ortamların da buna katkı sağlamasıyla birlikte görüntü üzerinden ilerleyen, aslında orada dert kesinlikle müzik değil. Yani pop müzik dediğinizde bugün hiç kimse 90'lı yıllardaki veya 80'li yıllardaki bir şarkının sözünü ya da müziğini baz almıyor. Baktığınızda herkesin aklına ilk gelen şey klibi. Klipteki öğeler, objeler vesaire. Dolayısıyla aslında kendi istediği formatın içerisine oturttu. Derdi müzik falan değildi. Müziğin arka planındaki o nesneler dünyasıydı ya da objeler dünyasıydı. Bunu yaptı. Yani bugün sadece müzikte değil, müziğin dışına çıktığınızda da mesela işte son yıllarda çok yaygın olan ve aslında kültürün önemli bir parçası olan gastronomi. Yani mesela o yemek programlarını düşünün, o şeyi düşünün. Mesela öyle bir noktaya geldi ki artık yani soğan doğrayıp domatesle birlikte karıştıran herkesin yemek yapar kabul edildiği ve yaptığı şeyin de televizyonda sunulmaya, anlatılmaya değer bulunduğu, herkesin evinde yaptığı şeylerin bir programın dakikalarını doldurduğu bir noktaya geldik. Ama bu yeniymiş gibi sunuluyor. Bu kayda değermiş gibi sunuluyor. Dolayısıyla aslında kitaba dönecek olursak, kitapta da genel bir vasatlığın, sıradanlığın, meşrulaştırıldığı, parlatıldığı bir dönemi yaşıyoruz. Zannediyorum bütün arkadaşlarım bu anlamda bana katılacaktır. Onların sözcüsü gibi konuşmuş olmaktan kesinlikle şey yapıyorum, çekiniyorum bu konuda ama şunu söyleyebilirim ki en eleştirel yaklaştığımız noktalardan bir tanesi gerçekten bu vasatlığın, bu sıradanlığın, bu aslında kültürel anlamda kendi iç dinamiklerinden beslenemezliğin getirdiği kısırlığın meşrulaştırılması, parlatılıp ortaya yeni bir şeymiş gibi sürülmesi noktası ki arabesk de bunun tam odağında yer alıyor. Böyle bir noktadayız.
Evet, aslında nostalji birazcık da endüstrinin de hoşuna giden bir şey. Çok da fazla yorulmadan mevcut olan bir şeyi de tekrar paketleyip ekonominin de bu tam tıkandığı bir noktada müzik ekonomisi ve belki popüler kültür ekonomisini de çok güzel bir şekilde alevlendirdi, hızlandırdı diyelim. Ve yine bir minik bir ara veriyoruz. ve Akademik Bakış programının son bölümüne doğru geliyoruz. Efendim, Akademik Bakış'tasınız. Uğur Küçükkaplan konuğumuz ve şimdi kitapta yer alan bir bağlantı daha var. Bir sevgili Uğur, arabesk ve rap bağlantısı. Senin bireysel görüşünü sormak istiyorum. Tabii ki yazar arkadaşımızın görüşünü kitap alanlar okuyabilirler ama sen bu rap'in yükselmesini nasıl yorumluyorsun bir müzikolog ve müzik yazarı olarak? Arabeskle bir bağlantı kurabiliyor musun? Gerek kültür olarak gerek müzikal form olarak düşüncen nedir acaba?
Doğrudan benim arabesk rap'le ilgili öncelikle bir çalışmam yok. Yani bu konu üzerine özel olarak çalışmış biri değilim. Fakat şunu söyleyebilirim. Türkiye'de aşağı yukarı 90'lı yılların ortalarından itibaren, yani bir tarihsel süreç ilave vermek gerekirse, 90'lı yılların ortalarından itibaren var olduğunu düşünürsek Türkçe rap'in, 2000'li yıllarda bunun arabeskle yolunun kesişmesi ya da kesiştirilmesi meselesi çokça araştırılmış bir mesele. Çokça üzerine aslında biliyorsunuz konuşulmuş bir mesele değil. Fakat bu noktada beni yani ikiye ayırabiliriz. Buna bakarken meseleyi ikiye şu şekilde ayırabiliriz. Birincisi teknik anlamda, yani müzikal anlamda ikisi arasında ne gibi ortaklıklar var? Yani arabesk müzikten besleniyorsa, etkileniyorsa, ondan bir takım öğeler kullanıyorsa neleri kullandı? Bunun nasıl bir mahiyette gelişti? İkincisi meselenin sosyolojik boyutu. Arabesk rap dediğimiz müziği üreten ve tüketen kesim, yani Türkiye'deki hangi kesimden, hangi sınıftan bahsediyoruz?
Yani müziğin dinleyen kitle diyelim.
Dinleyici kitlesi ve üreteni. Dolayısıyla bu meseleye iki açıdan bakmak gerekiyor. Müzikal açıdan baktığımızda, yani benim gördüğüm kadarıyla daha ziyade ikisi arasında sözler üzerinden var olan bir ilişki var. Yani daha sözler üzerinden kurulu olan bir ilişki var müzikten ziyade. Bu anlamda arabesk müzik, tabii müzikle ilgili de mutlaka şey var, bunu inkar etmiyorum ama daha ziyade sözler üzerinden giden bir şey var. Fakat ben bu ilişkinin biraz da kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum 2000'li yıllarda. Çünkü en nihayetinde rap müzikten, ister arabesk rap olsun, ister arabesk öğelerin kullanılmadığı bir rap üslubu tarzı olsun, neticede 2000'li yıllarda asıl serpilip gelişen bir şeyden bahsediyoruz Türkiye'de. Dolayısıyla popüler müzikteki, popüler kültürdeki bütün o değişimlerden, bütün o kısırlaşmadan kaçınılmaz olarak o da etkilendi. Çünkü onun çatısı altında en nihayetinde bir şeyden bahsediyoruz. Arabesk yeniden meselesine vurgu yapacak olursak, işte o yeniden ortaya koyulan, yeniden piyasaya sürülen, işte kenarı köşesi değiştirilen o arabeskle rap'in de ilişki kurması zaten kaçınılmazdı. Çünkü rap'i aslında besleyebilecek bir güçte de değil. Yani popüler müzik, popüler kültür aynı şekilde rap'i de besleyebilecek dinamiklere sahip değildi. Dolayısıyla onun da geçmişteki bir köklü yapıyla ilişki kurarak, bir biçimiyle teknik olarak, sosyolojik olarak ondan beslenerek varlığını devam ettirmesi, onunla ilişki kurması kaçınılmazdı. Dolayısıyla ben aslında bütünüyle arabeskin ortaya çıkışını da, yani ta ki Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinden başlayarak arabeskin ortaya çıkışını nasıl kaçınılmaz bir şey olarak görüyorsam, aynı şekilde rap müziğinde arabeskle ilişki kurmasını, ki başka müzikler için de aynı örneği verebiliriz. Mesela pop müziğin özellikle 80'li yıllarda arabeskle olan etkileşimi de mesela kaçınılmaz bir şey. Kesinlikle. Aynı şekilde 2000'li yıllarda rap'in de arabeskle etkileşimi, yani rap'in tabii 90'ların ikinci yarısından itibaren varoluşunu düşünürsek 2000'li yıllarda gerçekleşti ama o da kaçınılmaz bir olay. Dolayısıyla bu tür ilişkiler hesaplanmış şeyler olmamakla birlikte o ülkenin gelişimi, sosyolojik değişimi içerisinde okunması gereken ve bu anlamda beni şaşırtan şeyler değil açıkçası.
Bunlar yaşanan toplumsal değişimlerle de bağlantılı. Sevgili Uğur, finale doğru gelirken pop müzikle ilgili çok ciddi çalışmalar yaptın. Şu anda ne görüyorsun? Nereye gidiyor pop müzik? Elektronikleşme bir yandan, orkestra döneminin bitmesi, rap'in ön plana gelmesi, dijital müzik, kasetlerin yok olması, plakların yok olması senin bu endişelendiriyor mu, umutlandırıyor mu ve sektör ve müzik adına neler söylemek istersin? Hem bir müzikolog hem de müziği çok seven bir kişi olarak.
Yani pop müzikteki değişim, yani buraya kadar konuştuğumuz şeylerle de tabii ilişkisi olmakla birlikte pop müzik ekseninde şunu söyleyebilirim. Aslına bakarsanız 2000'li yıllara gelmezden önce biraz daha filmi geriye sararsak, yani 90'lı yıllara geldiğimizde aslında 90'lı yıllarda 2000'li yıllardaki şu yaşadığımız son 20 yıl içerisindeki yaşadığımız şeylerin nüvelerini 90'lı yıllarda görüyorduk. Yani bu meselenin bir biçimiyle buralara geleceğini tüm boyutlarıyla olmasa da kısmen öngörenlerimiz vardı. Nedeni şu, çünkü bana kalırsa Türkiye'de pop müziğin altın çağı diyebileceğimiz zamanları ben şahsen 70'li yılların ikinci yarısında özellikle Türkçe sözlerin de yazılmasının yanında Türkçe bestelerin de yapılması dönemiyle birlikte başlatıp bütün bir 80'li yıllardaki yapılan çok kıymetli, yani ana akım açısından söylüyorum çok pop müzikteki çalışmalar olarak görüyorum. Dolayısıyla aslında Türkiye'deki pop müzik açısından özgün denebilecek çalışmalar çok kısacık bir dönem içerisinde verildi. Çok az bir döneminden bahsediyoruz. Özgün denebileceğimiz dönem. İşin ilginç yanı, o döneme yön veren müzisyenler gerek eğitimleriyle, gerek eğitimini aldıkları geleneksel müzikleri pop müzikte kullanma biçimleriyle, yeni arayışlar içerisinde olmalarıyla ve bu arayışlar içerisinde olurken hakikaten cesurca davranmalarıyla ve sektörün de bir şekilde onların bu cesur davranışının karşısında duramayışıyla baktığımızda 90'lı yıllarda aynı yapı devam etmedi. Yani bir takım önce isimler var hepimizin aklına gelen 80'li yıllarda Atilla Özdemiroğlu, işte Goran Mafya'nın Onlu Tunç gibi. Baktığınız zaman 90'lı yıllarda bunların bakiyesi olan bir takım isimler, bir takım işler yaptılar ama Türkiye'deki o yeni arayışlara cesurca yaklaşan müzisyen profili, yani bunu müzisyen derken sadece icracılar bazında söylemiyorum, aranjörü, söz yazarı, bestecisi, prodüktörü, 90'lı yıllardan itibaren bu tür çalışmaların ve bu tür insanların arkası gelmedi. Yani bu mesele sadece 2000'li yıllarda dijitalleştik, işte önce CD çıktı, CD'nin ömrü de bitti, mesele bambaşka yerlere, yani evet bunların payı elbette ki var ama Türkiye'de bu tür bir müzisyen zihniyeti, bu tür bir bizi götürebilecek cesur duruşlar sergileyebilecek kişiler tabii ki sektörün dinamiklerine de bağlı olarak elbette tümüyle azaldı ve 2000'li yıllara geldiğimizde mesele zaten çok başka bir yere geldi. Yani bugün evet bugün yine konservatuarlar var, bugün yine Türkiye'de konservatuarlarda eğitim veriliyor ama artık buralardan bu tip müzisyenler gerçekten çıkmadı da çok uzun süre. Yani evet bugünün müziği artık başka, bugün beklenti farklı ama bugün home stüdyosunda iş kotaran ve aslında belki kolaycılıkla eleştirdiğimiz bir müzisyen bile 80'li yıllar, 90'lı yıllardaki bu bahsettiğimiz isimlerin işleri söz konusu olduğunda, onlardan bahsedildiğinde hala ceketini ilikliyor. Yani buradaki şeyin hakkını veriyor, bunun farkında. Ve yapılan işlerin, kendi yaptığı işlerde belki dahil bunu yakalayamadığını da biliyor aslında. Dolayısıyla burada umutlu olup olmamaktan ziyade, yani ben meseleye tabii bir müzikolog olarak baktığımda meseleyi böyle okuyorum ama bir dinleyici olarak soruyorsanız eğer tabii ki şu anın müziğinden, yani 2000'li yıllardaki pop müziğin gidişatından ortaya koyulan ürünler, çıkan isimler bazında elbette ki çok ciddi bir kuraklık olduğunu düşünüyorum.
Evet, aynı şekilde ben de katılıyorum. Çok güzel bir noktaya vurgu etti sevgili Uğur Küçük Kaptan. O 80'li ve 70'li yılların mutfağında olan büyük müzisyenler 2000'li yıllarda yeni kuşakta çıkmadılar karşımıza. Bu da aslında belki başka bir gün tartışılması gereken bir konu. Aslında Karo Mafyan vesaire gibi Atilla Özdemiroğulları.
Aslında aynı şeye bakarsanız arabesk müzik içinde geçerli. Yani orada da arkası bir noktadan sonra kesildi. Yani bunu dünyadaki gelişmelerle paralel olarak da düşünmek lazım. Elbette ki Türkiye'ye bu teknolojik, müzik teknolojilerindeki gelişimin yansıması üzerinden okumak lazım ama yerel ölçekte de meseleye bakıp Türkiye'deki işte müzik eğitimi açısından, müzisyenlerin gidişatı açısından ve o nesillerin birbirini besleyememesi açısından da meseleyi değerlendirmek gerekiyor. Yani tek yönlü bakmamak gerekiyor aslında konuya.
Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum sevgili Uğur. Müzikte, sinemada ve edebiyatta 2000 sonrası arabesk yeniden kitap elimde. Mutlaka edinin diyorum. İsibel Öz ve İsmail Afacan'ın da editörlüğünde yayınlanan bir kitap. Müzik kitaplarının çok az olduğu bir dönemde sevgili Uğur, sen ve ekibine ve katkıda olan herkese bir müziksever olarak ilk önce teşekkür ediyorum. Ve Akademik Bakış'ta da bizi bunları paylaştığın için teşekkür ediyorum sana.
Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.
Ve bir Akademik Bakış'ın da sonuna geldik. Tekrar başka bir Akademik Bakış'ta başka bir konuda birlikte olacağız. Sevgili Uğur'a ve Arabesk Yeniden adlı kitabın tüm emektarlarına teşekkür ediyoruz. Başka bir programda görüşeceğiz.
Podcast dinle.